Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Bazı insanlar vardır, sanki özel günleri mahvetmeye bayılır bu insanlar. Özel bir gün olduğunda, bir kutlama olduğunda mutlaka bir sorun çıkarırlar ve mutlaka başkalarının huzurunu kaçırırlar. Kim olabilir bu insanlar? Mutlaka yakınlarındır. Belki annendir, belki babandır, belki teyzelerin, amcalarından birileri olabilir, dayılarından birileri olabilir, belki büyük anne, büyük babandan birileri olabilir. Ama aile içerisinde özel bir günü kutlamak, özel bir durumda bir araya gelmek söz konusu olduğunda mecburen bu insanlarla bir araya gelirsin ve senin o özel gününü, tadını hep kaçırırlar. Bu bölüm buradan konuşalım istiyorum, bu konudan konuşalım istiyorum. Bence çünkü çok önemli konulardan bir tanesi. Ama öncelikle eğer bu bölümle benimle ilk defa tanışıyorsan kendimi tanıtmak isterim. Ben Merve Başıbüyük, uzman klinik psikoloğum, travma odaklı çalışan bir terapistim. YouTube'da ve Terapist Koltuğu isimli podcast kanalımda bu tarz yayınlar yapıyorum. Ama beni zaten biliyorsan tekrar hoş geldin. Hadi gel bu konuyu derinlemesine konuşalım. Şimdi özel bir gün yaklaşmaya başladığında şunu çok iyi biliyorum ki bazı insanların içerisinde bir huzursuzluk, bir tedirginlik oluyor. Neden? Çünkü belki işte atıyorum bu sevgililer günüdür, belki bu bayramdır, belki bu bir düğündür, belki bir doğum günüdür, bir kutlamadır. Ama herkes bu günleri çok mutlu, çok neşeli yaşamıyor. Eğer sen onlardan biriysen, yani çok mutlu, çok neşeli yaşayan biriysen, bunun tadını doyasıya çıkarabiliyorsan, aslında ne kadar şanslı bir insan olduğunu söylemek isterim sana. Çünkü biliyorum ki birçok insan birçok sebepten dolayı bugünlerde tedirgin olabiliyor. Ne olabiliyor? Acaba annem bugünümü mahvedecek mi? Acaba babam yine sorun çıkaracak mı? Acaba ben ailemle bir araya geldiğimde yine kavgalar olacak mı? Annemle babam kendi arasında kavga olacak mı? Ya da kardeşlerim kendi arasında problem çıkaracak mı? Abim bana yine bir araya geldiğimizde bir laf sokacak mı? Gibi gibi aslında birçok insanın içerisinde bu tarz tedirginlikler olabiliyor. Hele ki ailenden ayrı yaşıyorsam ve böyle özel günlerde o gün için ailenle bir araya geliyorsam bu daha tetikleyici olabiliyor birçok insan için. Bu durumu kronik olarak yaşayan biriysen hem bu bölümde neler yapabilirsin, sana bu tarz insanlarla başa çıkmak için neler yardımcı olabilir onları konuşalım istiyorum. Hem de birazcık daha bu durumu anlaman için yardımcı olabilir diye düşünüyorum bu bölüm. Çünkü bazı insanlar şunu fark edemeyebiliyor. Bunu yapan, yani özel günlerde sorun çıkaran kişiler aslında bunu kronik olarak yaparlar. Yani orada bir tesadüf yoktur. Her bayram babamın bir kavga çıkarması, her bayram annemin mutsuz olması, her benim özel günüm olduğunda teyzemin nedense hiç bilmediğimiz eski konuları gündeme getirip aile içerisinde huzursuzluk yaratması bir tesadüf değil. Burada kronik olan bu durumdan bahsedeceğim. Bu kronik olarak bunu yapan kişiler neden bunu yapıyor? Birazcık onu anlayalım istiyorum ki sen de böylece aslında bunun seninle ilgili bir şey olmadığını anlayabilirsin. Çünkü bu da olabiliyor. Bunu yapan kişiler çevrelerindeki insanları suçlu da hissettiriyorlar. O yüzden de aslında birçok insan bundan rahatsız oluyor. Bu suçluluk duygusuyla kalabiliyor. Şimdi önce şunu konuşalım. Bu insanlar bu özel günleri nasıl mahvederler? Çeşitli yollarla mahvedebilirler. Kimileri tartışma çıkararak, kavga çıkararak mahveder. Şimdi ben Instagram'da bir hikaye paylaştım bununla ilgili. Dedim ki bazı insanlar var, bayramı seyranı zehir ediyor. Hep bir tartışma çıkarıyor, tadını kaçırıyor. Kim bu? Birçok insan bana cevap attı, çok fazla mesaj attı bununla ilgili. Kimileri demiş ki annem, kimileri demiş ki babam, kimileri demiş ki ben. O ben kısmına da geleceğim bölümün sonlarına doğru. Eğer bunu yapan kişi sensen, bununla ilgili neler yapabilirsin? İşte o atılan mesajlarda birçok insan şöyle şey yazmış. Annem ya da babam ya da işte aile büyüklerimizden kimse bu insan, bazen bu insan arkadaşlarımız da olabilir gerçekten, sanki yok yere bir kavga çıkarıyor. Yani normalde hiç problem olmayacak bir şeyi kafasına takıyor, bundan tartışma çıkarıyor, bağırıp çağırmaya başlıyor. Biz ne dersek diyelim onu ikna edemiyoruz, sakinleştiremiyoruz. Huzursuzluk oluyor, tadımız kaçıyor. Ya da kimileri bir küskünlükle bu günleri mahvedebiliyor. Bir bakıyorsunuz suratı düşmüş, memnuniyetsiz ya da sessizlikle cezalandırıyor sizi. Konuşmuyor o günde. Soruyorsun, anlatmıyor. Ne oldu diyorsun, neden böyle yaptın diyorsun. Derdini söylemiyor. Bir şey olmadı diyor bazen. Siz de anlamlandıramıyorsunuz. Böyle durumlarda ne oluyor? Kendi içinize dönüp kendinizi yemeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben mi yaptım, nasıl oldu, bunu yapmasak böyle mi olurdu, biz nerede hata yaptık acaba, değil mi? Yani tek bir kişiye yapılan bir şey değildir bu. O insanların etrafında olan kişilere yaptığı bir şeydir. Eğer bir ev ortamıysa o evin huzuru kaçar. O evin içerisinde kimler varsa herkesin huzuru kaçmıştır artık. Ya da bazen şunu da söylemek istiyorum. O insanların bu özel gün geldiğinde bir anda hasta olduğunu fark edebilirsiniz. Atıyorum benim mezuniyetim var, mezuniyetime gideceğiz. Herkes işte hazır, bugünlerdir biliniyor, konuşuluyor ama sabah bir uyanıyoruz. Annemin tadı çok kaçık ve yok benim bugün keyfim yok, ben biraz hasta hissediyorum, gelmeyeyim. Ya da bir şey planlamıştık, ailecek bir seyahate gidecektik. Sonra bir anda babam diyor ki yok benim hiç tadım yok, ben seyahate gitmek istemiyorum. Yani her şey bunun için planlanmıştı ama 1, 2, 3 hep böyle oluyor. Hep benim annem kendini bir şekilde bir anda hasta olarak buluyor. Sonra o an geçer, işte atıyorum siz mezuniyetten döndünüz, bir bakarsınız aa iyileşmiş, kendini çok iyi hissediyor. Ya da siz oradayken hazırlıklar yapmış evin içerisinde, evde temizlik yapmış. Babam mesela işte biz atıyorum ailecek hep beraber bir yere gittik, o evde kalmayı tercih etti ve işte böyle morali bozuktu. Aa bir gelirsiniz gayet keyfi yerinde, ya da işte gezmeye gitmiş ya da kahveye gitmiş. Değil mi? Yani böyle anlamlandıramadığınız bir şekilde hasta olurlar, kendilerini kötü hissederler, sizin de tadınız kaçar, siz de gittiğiniz yerde keyif alamazsınız. Belki şöyle olur, ben bir yere gidiyorum dersin, bir yere gezmeye, o benim güzel günüm, belki doğum günümü kutlayacağım arkadaşlarımla. Hemen böyle bir şey başlar, sen zaten arkadaşlarını bizden daha önemsiyorsun, bu özel günde bizimle vakit geçirmiyorsun. Ben gerçekten çok üzülüyorum bunu yaptığına, kendimi çok değersiz hissediyorum, sen beni hiç sevmiyorsun, sen böyle bir insansın. Tamam neyse boş ver, ben zaten kötü biriyim der ve sizin böyle içiniz buruk, kalkıp o doğum gününe gidersiniz. O gittiğiniz yerden de keyif alamazsınız. Bunu yapan kişi belki eşin de olabilir. Bana gelen mesajlarda bu da çok vardı, eşim bunu yapıyor diye. Benim belki iş yerinde keyifli bir yemeğim oldu. Bu da özel bir gün. Oraya yemeğe gideceğim. Aa bir gelirim evde eşim. İşte benim de bugün çok kötü geçti günüm. Ben de bugün böyle yedim. Şimdi sen kalkıp yemeğe git. Tabii tabii git sen. Ben şimdi beni şey yapma ama yani bilmiyorum benim nasıl moralim düzelecek, evde tek başıma kalacağım bilemiyorum. Yani orada bir seçim yapmaya zorlar. İçsel bir seçim. Belki bunu açık açık söylemez de ama seni o içinde bir muhasebeyle bırakır. Vicdanınla baş başa bırakır. Halbuki orada senin vicdan yapmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Bunu sen yapmadın. Sorumlusu sen değilsin. Bununla ilgili hiçbir aslında kötü hissetmeni gerektirecek bir durum yok. Ama öyle bir duruma gelir ki bu, sen kendini kötü hissedersin. Arkadaşlar örneğini vereceğim bir de. Özel bir günün vardır. Diyelim ki sen mutlu bir şey yaşadın. Gelirsin bunu arkadaş ortamında anlatırsın. O bir kişi vardır. Kendisiyle ilgili bir şey anlatmaya başlar. Ya da kendisinin moralinin ne kadar bozuk olduğundan bahseder. Ya da işte ne kadar bir şeyler, kötü şeyler yaşadığından bahseder. Ve senin o özel günün, özel anın, yaşadığın mutluluk hop böyle silinip gider. Buralar basit gibi görünse de aslında çok tehlikeli noktalar bir insanın hayatı için. Yani bu kişiler mutluluk hırsızları, mutluluk senin mutluluğundan çalıyorlar ve bu gerçekten belki de en büyük hırsızlıklardan bir tanesi. Birinin benim mutluluğumdan çalması kadar büyük bir hırsızlık bana göre olamaz. Ve bu dediğim gibi bir kere iki kere değildir. Kronik bir şekilde sürekli olur. Peki bu insanlar bunu neden yapıyorlar? Çok çeşitli sebebi olabilir. Burada benim aklıma gelen ve çoğunlukla gördüğüm bazı sebeplerden bahsedeyim. Neden özel bir gün olduğunda bazı insanlar benim huzurumu kaçırıyor, bir tatsızlık çıkarıyor? Şunu bilmek önemli. Kimi insanlar mutluluğu tolere edemezler. İçlerinde çok derin bir değersizlik duygusu vardır ve çok derin bir kavga vardır. Onların içinde yaşadıkları bu cehennem tahammül edilemez boyuttadır ve özel bir gün olduğunda mutlu birisini gördüklerinde buna tahammül edemezler. Ve çoğunlukla içlerindeki bu cehennemi dışarıya yaymak onların rahatlama biçimidir. Nasıl yani? Bu nasıl olabilir? Şöyle düşünelim. Özel günleri, bayramı, seyranı, doğum gününü, düğünü bir düşünün bakalım. Böyle günlerde ne oluyor? Böyle günlerin özelliği şudur. O gün sadece o mutluluğa ayrılmıştır. Mesela diyelim ki bayram. İş yoktur, çalışmazsınız, düğünlerde çalışmazsınız, doğum günlerinde işiniz yoktur. O günü, o anı sadece onun için ayırmışsınızdır. Ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bir gündür bugünler. Bugünleri sadece bağ kurmak için, belki çok uzun zamandır görüşmediğimiz insanlarla bir araya gelip keyifli, huzurlu vakit geçirmek için ayırdığımız zamanlardır ve bazı insanlar bunu hiç deneyimlememişlerdir. Buna alışkın değillerdir. onların hayatında hep bir kaos olmuştur. Onların hayatında hep böyle bir rahatsızlık olmuştur en özel günlerde bile. Dolayısıyla bu insanlar bu kaosa, kavgaya, gerginliğe, huzursuzluğa alışmışlardır. Ve bu alışkanlığın bir devamı gibidir aslında bunu yapmaya devam etmek. Ben büyüdüğüm ailede, özel günlerimde hep bunları yaşadım. Annemden dayak yedim, babamdan dayak yedim, şiddet gördüm, umursanmadım. Ve öğrendiğim şeyi devam ettiriyorum dur bir yandan bu. Ama bir yandan da az önce de söylediğim gibi bu insanların içerisinde aslında bir yangın var. Çok ciddi bir şekilde asla bitmeyen bir kavgaları var bu insanların kendileriyle. Sürekli kendilerini yetersiz hissederler, çok acımasızca eleştirirler ve çok derin bir değersizlik duygusu bu yaşadıkları. Bunu şimdi böyle özel bir günde bunun sevdikleriyle huzurlu bir şekilde vakit geçirmek için buluştukları bir günle bir alakası yoktur. Yani o içerindeki cehennem, o yangın böyle dışarıdan bir etkiyle sönmez. Onları sakinleştiren şey aslında bunu yansıtmaktır. Karşılarında da kendileri gibi bundan rahatsızlık duyan insanlar görmektir. Bu olduğunda ancak bir nebze olsun rahatlayabilirler. Bir nebze olsun nefes alabilirler. Çünkü bu birazcık şöyledir. Oh, bu cehennemde tek başıma değilim. O da mutsuz, o da huzursuz. Kimse keyifli değil. Onların konuştuğu dil değil bu. Huzurlu, mutlu bir hayat, keyif, güzel günler. Onların konuştuğu dil değil bu. Bilmiyorlar, anlamıyorlar bu dilden. Dolayısıyla onların bildiği dile herkesi çekiyorlar. Etrafında hiç bilmediği dili konuşan birilerinin olması onu kendi cehennemi içerisinde çok yalnız bırakan bir şey. Şöyle düşün mesela, ben böyle birisiyim. İçimde böyle bir sürekli kendimle bitiremediğim bir savaş var ve çevremde çok mutlu, huzurlu, keyif alan insanlar var. Görüyorum, huzurlu. Ben burada tek başımayım. Yani nasıl oluyor da onlar keyif alabiliyor? Ben burada bu huzursuzlukla kalabiliyorum. Değil mi? Bu çok yalnızlaştırıcı da bir şey. Ekstra onlar için tahammül edemeyecekleri bir şey. Dolayısıyla farkında olarak veya olmayarak, bilerek veya bilmeyerek aslında buldukları yol budur. Rahatlama yolu budur. Bunu yaparlar çevrelerindeki insanlara. Şimdi böyle insanlara ruh emiciler diyeceğim. Birazcık belki hani sert gibi gelebilir ama kelimenin tam anlamıyla teknik olarak olan şey budur. Karşımdaki insan, şimdi şöyle düşün, sıcak su ve soğuk su birbirine geldiğinde hem sıcak su soğuk suya sıcaklığını verir, böylece bir alışveriş olur aralarında ve bir ortak noktaya gelir. Yani o su ılımış olur soğuk ve sıcak su bir araya geldiğinde. Şimdi bu insanları düşündüğümüzde de kendileri çok olumsuz duygular hisseden, bununla baş edemeyen, mutluluğu yaşayamayan kişiler, mutlu hissedebilen insanlarla bir araya geldiklerinde onlardaki o mutluluğu alıp iyi hissedemezler. Aksine burada o negativite tersine yayılır. Yani normalde sıcak su, soğuk su var, birbirleri arasında ortak bir paylaşım varken, olabiliyorken negatif insanlarla pozitif insanlar bir araya geldiklerinde böyle bir etkileşim, böyle bir alışveriş olmaz. Tersine tek yönlü bir alışveriş olur. Negatiften pozitife akan ve pozitifi de negatif olarak etkileyen. Bu şunun gibi, üzüm üzüme baka baka kararır derler ya, yani çürümüş bir meyveyi sağlıklı bir meyvenin yanına koyduğumuzda bir süre sonra o sağlıklı olan meyvenin de çürümeye başladığını, özellikle o çürük kısmına dokunan yerinden çürümeye başladığını görürüz. Negatif insanların böyle bir özelliği vardır ama her negatif insandan bahsetmiyorum, olur mu? Bunu akılda tutmak gerekiyor. Burada şu dakikaya kadar bahsettiğim türdeki insanlar. Bu insanları mutlu edemezsiniz. Eğer bunu böyle ebeveynlere sahip olan bir yetişkin evlat olarak dinliyorsan, belki içinde sürekli vermeye çalıştığın bir savaş olabilir. Annense bu kişi, annemi mutlu edeyim, annemi mutlu etmeye çalışayım. Annem hep üzgün, annem hep mutsuz, annem hep kendini kötü hissediyor. Hep onu sevmediğimi düşünüyor, hep değersiz hissediyor kendini. Onu buradan çıkarmaya çalışayım, ona ne kadar sevdiğimi göstereyim. Ya da babam, aslında o çok öfkeli birisi ama ben biliyorum ki içinde böyle çok yumuşak birisi ve ben onu belki mutlu edebilirim, ona güzellikleri gösterebilirim. Ya da tersine ben bu insana anlatarak yaptığının yanlış olduğunu söyleyebilirim. Anlatarak, bak bugün güzel bir gün, keyifli bir gün, bak biz seni seviyoruz, sen bizi seviyorsun, her şey yolunda diyerek onları mutlu edebileceğiniz ya da içinde bulundukları bu cehennemden çıkarabileceklerinizi zannediyorsanız bu çok büyük bir yanılgı. Olsa olsa o cehenneme beraberce düşmek olur bu çabanın sonucu. Maalesef ama maalesef. Burada yine bu insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorsan, bir şekilde ben annemle bir aradayım, babamla bir aradayım, evet böyle yanları var ama ben onlarla bir arada olmaya devam ediyorum ya da ya zorundayım ya da olmak istiyorum diyorsan, dediğim gibi bu yol, onları kurtarmaya çalışma yolu fayda vermeyecektir. Çünkü bir noktadan sonra o seni artık sömürdüğü için, yani ruh emici dedim ya, o ruhun, o mutluluğun, o huzurunun çekildiğini gördükten sonra bir düşüş noktan olacaktır, bir tükenme noktan olacaktır. O noktadan sonra da sen ona öfkelenmeye başlayacaksındır. Yeter artık, bıktım senden, her seferinde böyle yapıyorsun, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum, neden böylesin vesaire vesaire. Dolayısıyla arada bir kavga başlayacak. Günün sonunda yani görülen o ki aranızda iyi bir iletişim de olmayacak. O yüzden dediğim gibi eğer bu insanlarla ilişki içerisindeysen ve bunu yönetmeye çalışıyorsan bu iyi bir yol değil. Bir de bu insanlar bunu neden yapar sorusunun cevabı zaten hani bu çaba neden aslında boşa? Onun bir sebebi de bu insanların aslında dikkat çekmeye çalışması. Hani az önce dedim ya, ben kendi cehennemimde yalnız başıma bu koltukta oturuyorsam bu çok huzursuz edici bir şey. Dolayısıyla onları da bu cehenneme çektiğimde en azından beraber olmuş oluyoruz. Ben bu yalnızlığımdan kurtulmuş oluyorum. İşte tıpkı bunun gibi bu kişiler dikkat çekmeye çalışırlar. Yani dikkatin, ilginin başkasında olmasına tahammül edemezler. Bu yüzden de aslında özel günleri sabote ederler. Mesela diyelim ki benim özel bir günüm var, benim düğünüm var. Şimdi bu sabote eden kişi burada sahne alamıyor. Sahne benim. Düğün benim düğünüm. Benim düğünüm. Sahnede olan kişi benim. Burada hep mutlu edilmesi gereken, ilgi gösterilen başroldeki kişi benim. Bu kişiler buna tahammül edemezler. Her zaman bir şekilde konu ne olursa olsun gündem onlar olmalı. Ve farkında olmadan da kendi, yani bir bakarsınız zaten gündem onlar olmuşlar. İşte mesela kavga çıkarmak da gündem olmanın, başrol olmanın yollarından bir tanesidir. Mesela diyelim ki işte benim doğum günüm, bunu kutlayacağız. Babam bir kavga çıkarır ve doğum günü geçtikten sonra o günün aslında ne kadar güzel bir gün olduğunu, benim neler yaptığımdan değil de o gün babamın çıkardığı kavgadan konuşuruz. Yani benim doğum günüm eşittir babamın çıkardığı kavga oldu. Konu babam oldu bir anda. İşte diyelim ki beni istemeye gelecekler. Bu benim günüm, özel günüm. Bir anda annem hasta olur, çok kötü olur ve bir anda gündem annem olur. Yani onu işte hastaneye götürmek istersiniz, yok yok hayır der. Ama iyileşmeye dair de adım atmıyordur. Dolayısıyla ne olur? Gündem annem olur. Yani orada bir anda başrol o olur. Ya da işte bu kavga, dediğim gibi bayramlarda çıkarılan kavgalarda da aynısı olur. Tatillere giderken de bu olur. Yani gündem hemen bir anda bu şekilde onlara dönmüş olur. Ve şimdi bu açıdan baktığımızda özel günler rol çalmak için bulunmaz Hint kumaşı, öyle değil mi? Yani özel bir gün varsa herkes bir araya gelmiş, herkes toplanmış, orada bir topluluk var. Harika, yani benim rol çalabileceğim çok iyi bir ortam var demektir. Benim orada söyleyeceğim bir söz, yapacağım bir hareket ya da bendeki ekstrem bir durum hep zaten o arzuladığım, o ilginin bana dönmesi için çok iyi bir fırsat. Dolayısıyla böyle özel günler bu tarz insanlar için kaçınılmaz fırsatlar olur. Eğer ebeveynlerinden birisi bu tarz insanlarsa gerçekten böyle bir ailede büyümek çok zordur. Ve günün sonunda sen de mutlu anları yaşayamazken bulabilirsin kendini. Nasıl olur mesela? İyi güzel bir gün var, orada hemen olmayana odaklanabilirsin ve oradaki o negatiflikle kapılıp gidersin, o mutlu anın tadını bir türlü çıkaramazsın. Ya da diyelim ki hayatında iyi bir şey oluyor, sen geçmişte neden bu iyi şeylerin olmadığını düşünerek, kayıflanarak bu mutlu anlarda kalamazsın. Bu terapide de çok fazla olur. Terapide değişmeye başlayan, olumlu şeyler yaşamaya başlayan bazı danışanlarımdan bunu konuştuğumuzda, bunu gündeme getirdiğimde, olumlu şeyleri konuştuğumuzda hemen gündemi ama o kadar da iyi değil, belki geldi ama hemen geçecek, bir kere olmuştur bu ama o zaman neden bunca zaman ben bunları yaşamadım diyerek o mutlu anda kalamadıklarını çok sık fark ederim ve bunu gündeme getiririm. Aslında burada olan durumun o olumlu duyguyu tolere edememekle ilgili olduğunu konuşuruz mutlaka ama mutlaka. Dolayısıyla sen de bu öğrendiğin şeyi belki de farkında olmadan devam ettiriyor olabilirsin. Şimdi hem bunu yapıyor olabilirsin, kendini sabote ediyor olabilirsin kendi mutlu anlarını. Hem de aynı zamanda bu aileden çıkmak çok zor olabilir senin için. Yani ayrı eve çıkmak bile, bırak evlenerek çıkmayı, evlenmeden çıktığında buna dair çok büyük bir zorluk yaşayabilirsin. Ya da evlensen bile ya suçlu hissedersin ya vicdan yaparsın ya da bu durumdan kurtulamadığını fark edersin. Mesela sen evlisin, kendi ailen ve çocukların var artık ama annenin seni sürekli arayarak evde yaşanan olumsuzlukları anlattığını duyarsın. Sürekli seni o kavgalara dahil etmeye çalıştığını görürsün. Gel sen çöz, gel sen bunu yap. İşte gel sen şuna şunu anlat, sen bununla bunu konuş. Bizim böyle dertlerimiz var, böyle şeyler çekiyoruz, böyle şeyler yaşıyoruz. Eğer evlenmediysen belki hani farklı bir şehire yaşamaya gittiysen, ayrı eve çıktıysan, tabii sen bizi bıraktın gittin, tabii sen bizi unuttun, sen mutlusun tabii orada vesaire vesaire. Yani aslında sürekli bir çekilme olduğunu fark edersin o tarafa doğru. Tekrar ediyorum az önce söylediğim şeyi. Şimdi ruh emici metaforunu düşündüğümüzde orada bir beslenme var. Ve sen o denklemden çıktığında aslında o aile içerisinde var olan bir şeyden onları mahrum bırakmış oldun. Yani orada bir faydan vardı bu anlamda o aileye, o sisteme ve sen oradan çıkarak o faydayı çekmiş oldun. Dolayısıyla tabii ki bu kişiler tarafından tekrar tekrar oraya çekildiğini fark edebilirsin. Bu konuyla ilgili Yaşayan Ebeveynlerin Yası Tutulur mu isimli bölümümü mutlaka dinle. Mutsuz olarak ailene sadık kalıyorsun bölümümü mutlaka dinle derim. Çünkü orada çok daha detaylı anlattım. Bunun sistematik bir şey olduğunu fark etmek ve ne yaparsan yap değiştiremeyeceğini bilmek senin huzura kavuşmanı sağlayacak tek yol. Ne yapabilirim kısmı tam olarak burada başlıyor. Yani diyelim ki baban kavga çıkardı. Ona ne kadar haksız olduğunu anlatmaya çalışman, ona bağırman, çağırman bir şey değiştirmez. Çünkü aslında hala o oyunun içerisindesindir. Şimdi bu oyunu, oyun adını kullanacak olursam, bu oyunu o kişiler yıllardır oynuyor. Onların yaşama şekli bu, onların dili bu aslında. Dolayısıyla sen onun dilinden konuşmuş oluyorsun. Onun kavgasına dahil olduğunda, o hasta olarak dikkat çekmeyi öğrenmiş biri ise her hasta gibi göründü. Tabii ki gerçek bir şey varsa orada o başka bir durum. Ama ben öyle bir durumdan bahsetmiyorum. Yani burada o ilgi çekmek için yapılan, bulunan halden bahsediyorum. Mesela annenin yine tırnak içerisinde söyleyeceğim mağdur edebiyatı dediğimiz şey var ya. Tabii ben böyleyim ya. Tabii ben şimdi şöyleyim ya. Şey gibi hani bunun çok şakası yapılır sosyal medyada. Tamam ekmek almaya da ben giderim yavrum. Hani o annen onu söylediğinde kalkıp ekmek almaya gidiyorsun. Çünkü yumuşak karnınsa senin oradan vurmuş oluyor bunu yapan kişi. Bu örnek verdiğim bu örneklerde. Dolayısıyla o dili konuşmamak gerekiyor. Baban bir anda problem çıkarmaya başladı ve sen onu anlatmaya çalışıyorsun. Ya işte baban dedi ki şunu niye buraya koydunuz? Ya biz onu şu yüzden koyduk da aslında böyle koymamıştık da senin sinirleneceğini bilmezdik de hemen oradan kaldıralım falan falan. Hayır. O dili konuşuyorsun. Ne oldu? Zaman verdin, emek verdin, kendini yordun, huzurun, mutluluğun gitti. Tamam yani bu bir oyunsa bu oyun böyle kazanılıyor. Huzurun kaçmasıyla kazanılıyor. Ve sen ne yaparsan yap o oyunun içine girdiğin anda zaten kaybetmiş oluyorsun. Burada kazanmanın tek yolu o oyunun içerisine baştan girmemek. Yani bağırıyor, çağırıyor mu? Mümkünse çok umursamamak. Dönüp odana gitmek, söylediklerini dikkate almamak ve cevap bile vermemek. Ya da işte mesela bir arkadaşımla bu konuyu konuşuyorduk. Onun annesi her o gezmeye gideceği zaman bir anda çok hasta oluyormuş. Ve işte çok ben çok kötüyüm de şöyle böyle dolayısıyla ya diyor ben gidemiyorum ya da işte kötü hissediyorum gittiğimde. Şöyle bir yol bulmuştum diyor. Gitmeden bir saat öncesinde haber veriyorum. O zaman hastalığa çok fırsat kalmadan gidebilmiş oluyorum. Tıpkı bunun gibi yani bazı önlemler almak gerekiyor. Bayıldım, ayıldım. Bu sürekli oluyorsa, sürekli oluyorsa ve kısa sürede çabuk iyileşiyorsa bazen de şöyle olur. Annenle baban kavga eder, sana çok büyük bir şey gibi anlatırlar. Sen o gece uyuyamazsın bunun derdinden. Sabah bir uyanırsın bakarsın onlar kahvaltı ediyorlar, şakalar, eğlenceler. Yani bu sürekli oluyorsa artık oraya o enerjiyi, o zamanı vermemenin vakti gelmiş demektir. Biraz daha görmezden gelmenin, o oyunun içerisine girmemenin vakti gelmiştir. Konuyu değiştirebilirsin. Konu bu olduğunda. Birisi dikkat çekmeye çalışıyor, gündemi kendine almaya çalışıyor. Hiç onunla ilgilenmeden tekrar sen gündemine dönebilirsin. Bu arkadaşın sürekli bunu mu yapıyor? Arkadaşsa böyle, bunu yapmak daha kolay bu arada. Bununla başa çıkmak daha kolay. Çünkü hani arkadaşları hayatından çıkarabilirsin ama ailen o kadar kolay değil. Aileni de çıkarabilirsin tabii ki. Bununla ilgili bir sorun yok ama her zaman herkes için o kadar kolay olmuyor ya. O yüzden daha orta bir yol bulman gerekiyorsa, bu insanlarla aynı ortamda bulunman gerekiyorsa, birazcık daha dediğim gibi bunun bir oyun olduğunu bilmek ve o oyunun içerisine ben girmeyi tercih etmiyorum demek. Ama bu hani onu aldırmamak, bu oyunun içerisine, bu girdapa girmemek hiç kolay değildir. Çünkü bu kişiler zaten sizin yumuşak karnınızı bilir ve oradan sizi oraya çekmek için gereken şeyleri yaparlar. Yani mesela ben anneme karşı çok kendimi suçlu hissediyorsam, ona kıyamıyorsam hiçbir şekilde, o zaman beni oradan o şekilde ikna etmeye çalışacaktır ya da ikna etmekten ziyade o şekilde benim dikkatimi çekecektir. Ya da işte mesela biliyorsa ki biri bana nankör dediğinde ben dayanamıyorum ve ona cevabını veriyorum. Hayır diyorum. O kavgaya giriyorum. O zaman bana nankör diyecektir. Yani dolayısıyla zaten o noktada o yumuşak karnıma gelecek hamle, o yumuşak karnıma vuracak hamle gelecektir. Yine de o anda bile bunun benim o oyuna girmemin bir şey değiştirmeyeceğini bilerek dışarıda kalmak. Biraz daha böyle çelik gibi aslında sinirlerimin olması gerekiyor. Çünkü öteki türlüsü daha zor. Yani bir kere onun içine girdikten sonra toparlanma süreci daha zor ya. Yani çok tükendim orada. Savaştım, bağırdım, tartıştım ya da çok üzüldüm. Uykum kaçtı. Günlerimi alabilir. Ama birazcık orada böyle ona karşı durmaya çalışmak, mesafelenmek çok daha uzun vadede işime yarayacaktır. Ama bu kolay olmayacak. Çünkü ne dedim ben? O oyundan çıktığınızda o kişiler oyunun, yani oyunu oynamak için sana ihtiyacı var olduğu için tutup bacağından seni oyuna çekmeye, çağırmaya çalışacaktır. Eğer böyle bir durumun içindeysen gerçekten kolay gelsin diyorum. Yani şu an için başka çok da söyleyebileceğim bir şey yok aslında. Ama umarım bu söylediklerim işine yarar. Gerçekten hani Instagram DM kutumu bu soruyu sorduktan sonra keşke paylaşabilsem, herkese bakabilsem. O kadar insanın başına, o kadar çok insanın başına gelen bir şey ki bu. Eğer bu bölümde söylediğim şeylerden hangisi sana dokundu, hangisi senin için anlam buldu, hangisi senin için yeni bir şeydi, hangisi benim bahsetmediğim ama senin kullandığın bir yöntem, onu da YouTube'dan izliyorsan yorumlara yazarsan çok sevinirim. Böylece aslında orada bir paylaşım alanı olmuş olur. Ve beni takip etmiyorsan tabii ki takip etmeni isterim. Bir de bu bölümü sevdiklerinle, işine yarayacağını düşündüğün kişilerle paylaşırsan çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.